Ayrım 27, sayfa 312. Kur'an'da dünyevileşmenin teşvik edilmesi. Kur'an'ın temel taleplerinden biri aklileşmek. Aklileşmenin temel gerekliliklerinden biri de dünyevileşmektir. Bunun içindir ki Kur'an, aklileşmeyenlerin üstüne pislik indirileceğini bildirerek aklileşmeyi teşvik ederken, bunun olmazsa olmazlardan biri olarak dünyevileşmeyi de teşvik etmektedir. Sadece hoş görmekte değil, teşvik etmektedir. Dünyevileşme olmadan akılcılığın ve aydınlanmanın olmayacağı tarihin önümüze koyduğu gerçeklerden biridir. Bu gerçek bizzat Kur'an tarafından kabul edilmektedir. Kabul edilmek ne kelime? Bu gerçeği insanlığa ilk duyuran Kur'an'dır. Laikliği Anglo-Sakson literatürdeki ifadesi olan sekülerite yani security anlamında aldığımızda bunun karşılığı dünyacılık veya Niyazi Berkes'in ifadesiyle çağdaşlık olur. İslam vahiyleri bu anlamlarda bir laikleşmeden şikayetçi gösterilemez. Bir kere Kur'an'ın esas aldığı tevhid ilkesi ruh madde, dünya ahiret, madde mana birlikteliğini esas alan bir anlayışın ifadesidir. Tevhidde ne ruhun inkar ve ihmaline yer vardır ne de maddenin. Bedensel olan, daha doğrusu beden ve onun gerektirdiği ihtiyaç ve hazlar çirkin, kaçılası değildir. Çirkin ve kaçılası olan, bedenin tek yanlı bir biçimde ilahlaştırılması ve hayatın biricik gayesi haline getirilmesidir. Ruh ile maddenin, ruh ile bedenin, dünya ile ötekinin birlikteliğine ilişkin ilkeler, bizzat Kur'an tarafından açık bir biçimde konmuştur. Allah'ın sana verdikleri içinde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Kasas 77. Kur'an, idealindeki insanın yaratıcıdan isteklerinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini ifadeye koyarken, müminlerini öteki insanlarla karşılaştırmakta ve hem idealindeki insanı hem de idealine ters bulduğu insanı adeta ders verircesine konuşmaktadır. İnsanlardan bazısı şöyle der, ey Rabbimiz bize dünyada ver. Böylesi için ahirette bir nasip yoktur. Onlardan kimi şöyle der, ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Bakara 200-202. Geleneksel kabule göre İslam'ın 5 temel şartından, bana göre 5 temel işaretinden biri olan namazın, bizzat Kur'an tarafından bir yardım isteme aracı olarak da tescil edildiğini unutmamalıyız. Şöyle deniyor. Sabır ve namaz aracılığıyla yardım dileyin. Bakara 45. Buna bağlı olarak namazın kıraat şartının ruhu olarak görülen Fatiha suresinde şu yakarış omurgaya oturmuştur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Ayet 5. Bu niyaz ayette kurulan simetriye dikkat etmeliyiz. İbadet, uhrevi olan ile yardım, dünyevi olan, tanrısal huzurda esaslı bir biçimde birleştirilmiştir. Namaz gibi içsel bir faaliyette bile dünyevilik gerçeğine işaret edilmiş olması çok düşündürücüdür. Aynı yaklaşım temel ibadetlerden biri olan hacda da sergilendiği yönünde görülmektedir. Mısırlı düşünür Nasır Hamid Ebu Zeyd'in de isabetle belirttiği gibi haccın gayesi yalnızca belirli günlerde Allah'ın adını anmak şeklinde dinsel değil, aynı zamanda insanlar kendilerine sağlayacağı yararları da görsünler şeklinde dünyevi bir gayedir. Söz konusu ayetlerde dünyevi menfaatlerin Allah'ın anılmasından önceye alınması bir tesadüf değildir. Demek oluyor ki Kur'an'ın yolu dünyasal olanı kaldırıp atmak veya çirkin göstermek değil, ruhsal olanın atılmasını, çirkin gösterilmesini engellemektir. Bunun anlamı sekülaritenin yani dünyevileşmenin reddi değil, sekülerizmin yani dünyeviyi tek amaç yapmanın reddidir. Müslümanların geleneksel fıkıh kurallarının cenderesinden çıkmasını asla istemeyen Batı, oryantalistleri aracılığıyla sürekli bir biçimde şu akıl ve Kur'an dışı propagandayı işletmektedir. İslam'da dünyevi alan yoktur. Her şey din kuralları olarak belirlenmiştir. Dinsel dünyasal ayrımı yapmak Allah'ı dışlamak, din dışına çıkmaktır. Oryantalistlerin bu savı tamamen Kur'an dışıdır. İslam'ı Hristiyanlaştırma gayretidir. Gerçek bunun tam tersidir ve şudur. Kur'an ne dünyevileşmeye karşıdır ne de laikliğe. Karşı olmak şöyle dursun, bu iki değer Kur'an'ın talepleri arasındadır. Dindarlığın üstünlük ölçüsü yapılması. Dinsel, ruhsal olanı temsil eden kişi veya kişilerin üstünlüğü var mıdır? Varsa bu onlara ne gibi farklılıklar kazandırır? Dinsel, ruhsal olanı temsil eden İslam vahyinin anladığı tek şey vardır, Allah'tan vahiy almak. Bu nitelikte sadece peygamberlere verilmiştir. Bunun dışında hiç kimsenin böyle bir temsil hakkı yoktur. Kur'an bunu açıkça ilan eder. Peygamberlik bitmiştir ve Hazreti Muhammed bu dünyadan ayrılmıştır. Yani ruhsal adına farklılık ve üstünlük arz eden, böyle bir üstünlükten doğan bazı yetkiler kullanan herhangi bir insan artık yoktur, olmayacaktır. Din zebanileri dindarlığı kendi kotarımlarındaki ibadetlerle eşitler, sonra da dindarlığın tek üstünlük ölçüsü olduğunu ilan ederler. Dindar nesiller, dindar bürokratlar, dindar cumhurbaşkanı isterler. Bunun anlamı, kendi tezgahlarında beyni yıkanmış, robotlaştırılmış güdükleri su başlarına oturtup, kitleleri onlar aracılığıyla kontrol etmektir. Kur'an, ibadetlerde üstünlüğün sadece Allah katında anlam ifade ettiğini, insanlar arası ilişkilerde ise sadece ehliyet ve liyaketin öne çıkarılacağını bildirmektedir. İlke son derece açık konmuştur. Allah katında en değerliniz, takvada en ileri olanınızdır. Hucurat 13. Bu ayet, tarih boyunca din üzerinden itibar ve üstünlük sağlamak isteyen çevrelerin baskı ve yönlendirmesiyle Kur'an'daki anlamının ve amacının tam tersine çekilmiş ve şöyle bir ilke oluşturulmuştur. En üstün insan takvada en ileri olan insandır. Oysa ki Kur'an böyle demiyor. Bunun tam tersi bir amacı öne çıkararak konuşuyor. Takva, insanlar arası ilişkilerde, kamusal alanda bir üstünlük ölçüsü değildir. Kur'an, tarih boyunca benimsenen ve insanlığı din sınıfının hegemonya ve despotizminin altına sokan vahiy dışı bir kabulü yıkmak istiyor ve takvayı insanla insan arası ilişkilerde üstünlük ölçüsü olmaktan çıkarıp, insanla Allah arası ilişkilerde bir değer ölçüsü haline getiriyor. Kur'an, dindarlığı sadece Allah-kul arasında değer ölçüsü yapmanın uzantısı olarak, ibadetlerdeki eksikliğin, diğer bir deyişle uhrevi suçların, fıkıhsal deyimle Allah hakları ihlalinden doğan suçların takibini yönetimlere vermemiş, Allah'a bırakmıştır. Tarih boyunca ibadeti eksik olanlara veya hiç olmayanlara uygulanan cezalar, işkenceler, din adına dinsizliğin ve zulmün en ağır ve namussuz şeklidir. Allah rızası diyerek Allahsızlık yapmanın ta kendisidir. Din sınıfı denen şeytan çocukları, tarih boyunca haramı tıka basa yiyen, insan haklarını sınırsızca ihlal eden ama çaldıklarını yerken besmele çeken, hükmî domuzları alabildiğine serbest bırakmış, hatta 2000'li yıllar Türkiye'sinde olduğu gibi koruyup desteklemiş, iki rekat namazı birkaç günlük orucu eksik olan insanları ise amansız takiplerle süründürmüş, hayatlarını cehenneme çevirmiştir. Deistlerin Allah'a imanlarındaki onca samimiyet ve kararlılıklarına rağmen bu dinci dinsizlerin dayatmalarına karşı çıkışları sebepsiz değildir. Uhrevi suçları, takip hakkı meselesi. Kur'an uhrevi suçların, başka bir deyişle Allah insan arası suçların takibini yönetimlere vermemiştir. Hiçbir yönetim, insanları ibadetsizlikten veya az ibadet yapmaktan dolayı takibe alamaz, cezalandıramaz. O, Allah ile kul arası bir meseledir ve Rabb'e havale edilmiş bir takiptir. Rab, mahşerde, belki de dünyada ister azap eder, ister bağışlar. İster biraz azap eder, isterse görülmemiş biçimde azap eder. İnsanlar, birey, ekip veya devlet olarak bu tip suçları hiçbir şekilde takibe alamazlar. Bu gerçek, evrensel kozmik ilkesiyle Bakara 256. ayette verilmiştir. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Kur'an'ın bu anlayışını kendine özgü, esrarlı ama etkili üslubu içinde Kehf suresinde egemen kralı sembolize eden Zülkarneyn'i anlatırken adeta hukuk ve devletçilik diliyle ortaya koymaktadır. Şimdi o ayetleri görelim. Sana Zülkarneyn'den de sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. O da bir sebebi izledi. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki, ey Zülkarneyn, ya bunları azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın. Zülkarneyn dedi, zulmedene azap edeceğiz. Sonra Rabbine döndürülecek. O da onu görülmedik bir azaba çeker. İman edip barışa, hayra yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Kehf 83-91. Zülkarneyn'e tanrısal plandan şu söyleniyor. Ey Zülkarneyn, ya bunları azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın. Ayet 86. Zülkarneyn iki boynuzun sahibi demek. Eski gelenekte krallar iki boynuzlu taç giyerlerdi. Kur'an'ın eski kıssaları verirken kişi ve mekanı değil, olayın hikmet yanına itibar ettiğini dikkate alarak şunun söylenebileceğini düşünmekteyiz. İki boynuz, kralın tacını, iki boynuzlu lakabı da kralı sembolize eder. Üzerinde olduğumuz olayda kralın, bu demektir ki yönetimi elinde bulunduran gücün cevabı, Kur'an'ın talebi olarak Zülkarneyn'e söyletilen şu sözde bir ilke olarak ifade edilmiştir. Zulmedene gelince ona azap edeceğiz, sonra Rabbine döndürülecek, onu da görülmedik bir azaba çeker. İman edip barışa, hayra yönelik iş yapana gelince, onun için ödülün en güzeli var ve ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Ayet 87-88. Anlaşılan o ki, Kur'an ister krallık ister başka bir sistem, yönetimlerin, insanları ancak insanlara kötülükleri yüzünden takip etmelerini istiyor. Uhrevi günahlara gelince, akıbet Allah'a dönecek olan insan, o günahları yüzünden orada Allah tarafından hesaba çekilecektir. 87. ayet, bir kelam mucizesi sergileyerek, yönetimi ifade ederken çoğul kip, suç işleyeni ifade ederken tekil kip kullanmıştır. Bu da iç içe iki nükte taşımaktadır. İnsan hakkı ihlal eden, bunu birey olarak yapsa bile yönetim onu takip edip cezalandıracaktır. Uhrevi suçlarsa bireysel hesaba tabi olduklarından orada sadece tekil kip kullanılmıştır. Ayetten anlıyoruz ki birey, uhrevi suç işlediğinde onun takibi Allah'a ahirette havale edilecektir ama aynı birey barışa yönelik bir değer ürettiğinde yönetim onu dünyada da ödüllendirecektir. Bunun ilkesel ifadesi şudur. Yüce Tanrı insanın hem dünyevi eylemlerini hem de uhrevi eylemlerini yani ibadetlerini takip eder, ödüllendirir veya cezalandırır. Ama uhrevi eylemlerde bir özellik getirilmiştir. Kur'an'a göre yönetici güç, bireyin işlediği günahların cezasını Allah'a bırakacak ama ürettiği hizmet ve güzel eylemlerin uhrevi ödülünü yeterli görmeyerek bireyin bu eylemlerini dünyada da ödüllendirecektir. Yönetici güç insanları cezalandırmak üzere onların üstüne sadece kamu haklarını ihlal durumunda gidecektir. Devlet Allah insan arası ilişkiler alanında takibat yapamaz. Yaparsa bu din değil dinsizlik, adalet değil zulüm, rahmet değil zorbalık, teklif değil tehdit olur. İnsan-tanrı ilişkilerinde ise tehdit değil, teklif esastır. Uyan uyar, uymayan hesabını Allah'a verir. İnsana düşen bildirmekten ibarettir. Bildirmekle yetinilmeyip takip veya cezaya geçmek, yani günahkarın üstüne yürümek bir tek halde meşrudur, zulüm yani insan haklarını ihlal. Şura 42. ayet bu kuransal gerçeği temel bir hukuk normu olarak önümüze koymaktadır. Aleyhlerinde yol aranacak olanlar şu kişilerdir ki insanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere saldırılarda bulunurlar. İşte böyleleri için acıklı bir azap vardır. Bunda şaşılacak bir yan yoktur. İnsana katkı sağlayacak bir iyilik ve hizmet üreten bunu üretmiştir. Üretmek varsayım değildir. Üretime riyakarlık bulaştırılamaz. Riyakarlık yaparak kendinizi ibadet ehli gösterebilirsiniz ama aynı ikiyüzlülüğü çeklerinizi ödemede, yapımını üstlendiğiniz bir eşyayı yapmada sergileyemezsiniz. Çek ya ödenmiştir ya da ödenmemiştir. Yapımını taahhüt ettiğiniz eşyaya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Hiç kimse bir eşyayı yapmış sayılarak ödüllendirilemez. Ama ibadetler bunun tam aksi bir yapıdadır. Bir insan hiç de üretmediği bir takım ibadetleri üretmiş varsayılabilir. Çünkü o alanda riya ve aldatma işe yaramaktadır. Abdestsiz namaz, gizli gizli yiyerek oruç, Kabe'ye söve söve haç kafilelerinde yer almak, Allah ile aldatmanın prim yaptığı coğrafyalarda her zaman olmuştur ve olmaya devam ediyor. Günümüzde bu coğrafyaların önde geleni Türkiye'dir. Dinci tasavvuta rağmen dinle barışmanın yolu laiklik. Laiklik sadece devletin dinden, dinin de devletten elini çekmesini sağlamıyor. Din sınıfının dini yaşamak isteyen kitlelere tasallutunu da önlüyor. Bu açıdan bakıldığında laiklik dine en büyük hizmetin kurumudur. Ve laiklik, dindarların adeta huzur ve mutluluk gemisidir. Dinci sömürücüler laikliğe esas bu ikinci anlam yüzünden düşmandırlar. Çünkü onların kitleler üzerindeki şeytani hegemonyalarını kıran laikliğin bu ikinci anlamıdır. Bu anlam, din bezirganlarının korkulu rüyalarının ve saltanatlarını yitirme kaygılarının esas sebebidir. Din kavgasını önleyen tek sistem. Dindarlığın insanlar arası ilişkilerde değer ölçüsü yapılmasına son verilmesinin en hayati belirişi, kavga ve savaşların din gerekçesine dayandırılmasının çökertilmesidir. Dinin ve dindarlığın kavga ve kan sebebi yapılmasının önüne geçmek, asr-ı saadet nesli için bile mümkün olamamıştır. Bu kavganın insanı kemirmesini önlemede sadece iki çare vardır. 1. Din meselesini peygamberin kurtarması. 2. Laiklik. Din meselesini, dini hayatı peygamber kurtardığında o dini hiç kimse ve hiçbir kuvvet insan aleyhine kullanamaz, istismar edemez. Çünkü ortada Cenab-ı Hakk'ın denetiminde söz söyleyen ve her sözü tartışma üstü olan büyük bir ruh vardır. Peygamber ortadan çekilince bu yapı bozulmakta, din adına en iyi söz benimki diyebilecek bir yığın insan çıkmaktadır. Ve tarih gösteriyor ki böyle bir süreç başladığında ne dinin buyrukları ne de aklın ve tarihin gerçekleri işe yaramaktadır. Kitleleri güden çıkarlar, hırslar, egoizmler veya gaflet ve dalaletler olmaktadır. İnsanlığın çektiği büyük ıstıraplarla anlaşılmıştır ki, dinin kahır aracı olmaktan çıkarılmasını sağlayan tek çare laikliktir. Aksi halde din, mensuplarının birbirini yeme aracı olmaktan çıkarılamaz. Tabiun neslinden ve mevaliden bir bilgin olan Ebul Aliye Er-Riyahi, şu ibret verici gözlemini anlatıyor. Ali ve Muaviye kapıştıklarında çok genç bir adamdım. Savaşmak bana en leziz yemeklerden daha keyifli geliyordu. İyice silahlandım ve Ali-Muaviye çarpışmasında taraflardan birinin yanında yer almak üzere savaş alanına gittim. Bir baktım, iki saf, her birinin ucu bucağı görünmüyor. Her taraf öteki aleyhine tekbir getiriyor. Her tekbirin ardından biri öteki saftan birkaç kişiyi katlediyor. Kendi kendime dedim ki, ben bunların hangisine mümin, hangisine kafir muamelesi yapayım? Böyle bir ayrım yapmaya beni zorlayan ne? Daha akşam olmadan orayı terk edip geri döndüm. Laiklik işte dinin bu hale getirilmesini önlüyor. İmam-ı Azam bu noktayı tarihte en iyi ve ilk yakalayan dehadır. Diyor ki, azmışlarla savaşını azmışlık ithamıyla yap, kafirlik ithamıyla değil. Savaş meşru hale gelmişse savaşılır ama bunu birinci sınıf dindarlarla ikinci sınıf dindarların din-iman kavgasına dönüştürmek dine de imana da zulümdür. İnsanlık bu zulümden çok çekti. Dahası insanlığın bu zulümden çektiği acıların en büyüğüne ne yazık ki gerçek dindarlar maruz kaldı. Engizisyon tarihi bunun belgesidir. Bizim dincilik tarihimiz de bunun belgesidir. Bu noktada son söyleyeceğimiz şudur. Deizmden dindarlığa geçişi sağlayabilecek tek çare laikliktir. Çünkü laiklik gelince din adına baskı ve saptırma egemen olmaktan çıkmakta, böyle olunca da deizme sığınma bahaneleri azalmakta veya tamamen yok olmaktadır. Bunun içindir ki din adına konuşanlarda en küçük anlamda bir samimiyet ve idrak varsa, laikliği din dışı ilan etmek şöyle dursun, onun dinin talebi olduğunu savunurlar. Aksi halde insanlık dini temsil edenlere değil, ateizme kaçmayı veya deizme sığınmayı sürdürecektir. Ayrım sonu. Sayfa 324.